Ayrım 22. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 211. Kopo'nun Dersim sevdası. Köyün köpeklerinin havlamasıyla derin rüyasından uyanan Kopo, buranın köpekleri bile gevezeler, boş yere havlıyorlar. Oysa Dersim'in köpekleri sadece bir yabancı kokusu alınca, tehlike sezince havlarlardı diye düşündü. Yatağın içinde yarı uyur bir şekilde kendi kendine konuştu. Şu başına gelenlere bak Kopo, aylardır sürgündesin. Dersim bir gece bile terk etmedi seni, her gece rüyandadır. İskeletin Kayseri'nin Develi köyünde, ruhun Munzur dağındadır. Bazen ala keçin, kurt köpeğin, bazen sevimli atın ve sedef işlemeli martinin gelir aklına. Bazen kivranla yan yanasın, cemaatlerde eşin dostun içindesin. Bazen boz atlı Hızır gibi küheylanın üstünde dağdan dağa atlarsın. Bazen kartal gibi Dersim'in sarp kayaları üzerinde uçarsın. Gerçek hayatla rüyaların birbirine karıştı, uyur gezer gibisin. Bu gece çok güzel rüya gördün. Bu köyde rüyanı anlatacak bir akranın bile yok. Koskoca Develi köyünde senin efkarını, senin sıla hasretini, senin duygularını anlayacak bir akraban, bir dostun, bir hemşerin, tek bir dert ortağın bile yok. Bu geceki rüyanı anlatmak için Reskanlı İsmail Veli'nin köyüne gitmek zorundasın. Çünkü bu köydekiler senin acılarını, sıkıntılarını anlamaz, senin dilini bilmez. Senin bozuk Türkçen ise onlara derdini anlatmaya yetmez. Bak Dersimliler ne hale düştüler. Sararmış sonbahar yaprakları gibi Batı Türkiye'nin ayrı diyarlarına savruldular. Her biri ayrı bir köye sürüldü ki birbirleriyle dertleşemeyeler, konuşamayalar. Ve böylece zamanla geleneklerini, törelerini, dillerini de unutalar. Kafası gece gündüz Dersim'de olup bitenlerle doluyken, Dersim'deki anılarıyla meşgulken Kopo elbiselerini giydi. Uyur gezer gibi evden çıktı. Kapının önünde taş üstünde oturan karısına, ''Hatun, ben İsmail'e gidiyorum.'' dedi. Karısı yerinden kalkarak, ''Hızır sana akıl vere, sen kendini şaşırmışsın. Daha yüzünü yıkamadın, kahvaltı yapmadın. Ocağın üstünde çay demleniyor. Bir lokma ekmek ye sonra yine gidersin. Sabah erkenden acelen ne, arkandan asker mi kovalıyor?'' Kopo bu beklenmedik tepki karşısında şaşkın şaşkın karısına baktı. Rüyamı anlatmaya gidiyorum dese gülünç olacaktı. Karısı tekrar üstelemesin, başka bir soru daha sormasın diye kızgın gibi ses tonuyla ''Balamı, bizim kafamızda bin bir soru dolanıyor. Hatun kahvaltı ve çayı düşünüyor. Biz de kahvaltı yapacak, yemek yiyecek hal mi kaldı?'' dedi. Fecire kocasının düşünce ve ruhuyla yine her zamanki gibi Dersim'de olduğunu anladığı için sesini kesip yerine oturdu. Develi'ye sürgün geldiklerinden beri Kopo'nun huysuzlaştığını, çok sinirli olduğunu, bu gibi hallerde ısrarın fayda etmeyeceğini biliyordu. Onun her adım atışında, her nefes alışında, her çığlığında Dersim vardı. Kopo evden uzaklaşırken Dersim'in kınalı keklikleri gibi kara kaşlı, güzel ve badem gözlü olan Fecire, kocası gözden kaybolana kadar arkasından baktı. Kocası sanki geri gelmeyecekmiş gibi hüzünlendi. İçten ve yanık sesiyle 38 üzerine yakılmış Ahzunik ezgisini söylemeye başladı. Ahzudigo kovo vesayo, vilemin noche mızı dumano, nezono keno zalim makırkeno. Ahzunik dağı yanıyor, vay vay bu ne sistir dumandır, bilemedim ki bu zalim bizi kıracak, vay anam vay, vay bacım vay. Ahzunigi veramı vavay lemme bıhıgayı, ceni cüçeneke ciranune ma berdi kedenayı, vay lemin avay alay bi alay fetelnayı. Ahzunig önünde düz tarlalardır vay bacım vay, komşularımızın karı ve kızını toplayıp götürdüler, alaydan alaya dolaştırdılar vay bacım vay. Fecire öyle dertlenmişti ki yanık ses sanki Dersim kayalarının derin vadilerinden geliyordu. Sanki yer gök onunla birlikte inliyordu. Hem ezgiyi söylüyor hem de gözlerinden yaşlar akıyordu. Sürgünde hasret çektiği için yüreği çok yufka olmuştu. Yufka yürekli ana o an çok efkarlı ve hüzünlüydü. Üç kız çocuğu onun üzgün haline dayanamayıp keklik yavrusu gibi ana kucağına, kollarının kanatlarının altına sokuldular. Fecire yavrularını öptü kokladı ve içinden bu küçük kızlar Dersim'in gülleri gibi güzel kokuyorlar dedi. O an Dersim'in dağlarındaki gülleri ve kır çiçeklerini hatırladı. kendi kendine savaşın yarattığı acılar ve ızdıraplar içinde kıvranan bu çocuklarımızın da diğer çocuklar gibi korkusuz bir yaşama, koşup oynamaya, sevmeye, sevilmeye ihtiyaçları var. Ama zalimler onlara yaşanacak iyi bir gün bırakmadı. Biz onlara hep hüzünlü yürekle, hüzünlü gözlerle bakmak zorunda kaldık. Bu çocukların yaşamları zindana çevrildi dedi. Yalnızlığın, gurbetin ızdırapları ve savaşta kaybedilen canların oluşturduğu acılardan dolayı sürgündeki Dersimlilerin gözlerinden yaşlar dinmez olmuştu. Vatanından koparılmış bülbül gibi kafese konulmuş ve acıları taze olan bu insanlara bir dokunan bin ah işitirdi. Ahu zar içindeydiler. Acaba bu kötü ve acılı günler, bu hasret hep sürecek mi? Bu yürekler hep kanayacak mı gibi düşüncelerle meşguldü Fecire'nin kafası. O anda Kopo Zile köyünün yolundaydı. Kızgın Ağustos güneşinin yakıp kavurduğu, sapsarı otlarla kaplı düz ovanın ortasından, toz topraklı kupkuru tek düze çorak ve ıssız yoldan ilerlerken, ağaçsız memleket, duvaksız geline benzer sözünü hatırladı. Yeşil ormanlarla bin bir türlü mis kokulu çiçeklerle kaplı ve yabani hayvanların oynaştığı, kuşların ötüştüğü, pınarların fışkırdığı, şelalelerin gürlediği, hayat dolu Dersim dağlarının yamaçlarından gelen ince patikalar hayalinde canlandı. Taştan taşa seken kınalı kekliklerin sesini kulağında duyar gibi oldu. Dersim tüm yeşillikleriyle, yanık sesli bülbül kuşlarıyla, tüm ahbap ve dostlarıyla en son dağdan inerek Kivras'ı sırrı yüzbaşıya eliyle teslim ettiği Martini ve atıyla kafasında hızlı bir film şeridi gibi dönüyordu. Hayallerinin hızına ayak uydurduğundan, yolun nasıl geçtiğinin farkına varmadan kendini Zile köyünde, Reskanlı İsmail'in evinde buldu. ''Blemi, mabıherdi selamlar'' dedi. Kopo samimi dostlarına Blemi diye hitap ederdi. Harbi selamet, can kurban derken İsmail bu yaban elde Kopo gibi bir dostu gördüğünden gözlerinin içi gülüyordu. Çünkü her sürgün Dersimli aynı Kopo gibi yalnızdı, dilsizdi ve sohbet edecek, dertleşecek dostlara ihtiyacı vardı. İsmail ile Veli'nin eşi evin önündeki çardağın altına bir döşek getirdi, hep birlikte oturdular. Dersim'de değerli misafirlerin oturması için döşek sermek bir gelenekti. Reskanlı İsmail Kopo'ya dönerek, ''Virana annemize hoş geldin, safa geldin, nasılsın, iyi misin? Çoluk çocuk, mal melal, davar doluk nasıl?'' ''Blem, çoluk çocuk iyiler ama davar doluk Dersim dağlarında, kurda kuşa jandarmalara kaldı.'' İsmail eski alışkanlığıyla kendi ana diliyle hal hatır sormuştu. Sürgün edilen Dersimliler de davar doluğun, malın mülkün kalmadığını unutmuştu bir an. Kopo'yu dinlemekte olan İsmail'in karısının gözünde 38'de olup bitenler canlandı. Kopo'nun ve kendisinin öldürülen tüm akrabalarını ve tüm değerli dostlarını hatırlayan evin hanımı söze karıştı. ''Keşke sadece davar dolu kurda kuşa yem olsaydı, kurşunlanan akraba ve dostlarımızın cesetleri de kurda kuşa, leş kargalarına yem oldu.'' Bizler ise yuvadan atılmış kuş gibiyiz, kökünden sökülmüş ağaç gibiyiz. Rüzgarların önüne katıp değişik diyarlara savurduğu, sararmış hazan yaprakları gibiyiz dedi. Sesi hıçkırığa dönen zavallı kadın konuşmaya devam edemedi. O an gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Akan yaş damlalarını Kopo'ya göstermemek için yemek hazırlama bahanesiyle evin içine gitti. İçeride gözyaşlarını sildi, çayı ocağa koydu, biraz sakinleşti. Yine dışarı gelip dımılki sohbetleri camla başla dinlemeye koyuldu. ''Blemi, bu gece çok güzel bir rüya gördüm, çok efkarlandım. Rüyamı anlatmak için kahvaltı yapmadan yola düştüm, size geldim.'' ''Kope mi? Rüyan hayrola mı? Seni bize getiren efkardır, hasrettir, özlemdir. Rüya da bir sebeptir. Bizim soyumuz aynı, ecdadımız aynı, dilimiz, töremiz aynı. Biz 38'i birlikte yaşadık. Aylarca dağlarda birlikte aç susuz kaldık. Akrabalarımızın yarısını kaybettik. Başımıza türeyen uğursuz baykuşlara, karanlığı seven bozkurtlara birlikte kurşun attık. Ama uğursuzluğu başımızdan defedemedik. Akıtılan kanlara engel olamadık. Bizim acılarımız, çilelerimiz, dertlerimiz hep aynı. Başım dumanlanınca derdimi dökmek için ben de sizin köyün yoluna düşüyorum, size geliyorum. Çünkü biz Dersim'deyken ayrımız gayrımız yoktu. Ceviz ağaçları altında topluca ailece oturur sohbet ederdik. Cemlerde birlikte güvercinler gibi semah dönerdik. düğünlerde birlikte halay çekerdik, birlikte yemek yerdik diye çok içten ve çok samimi bir havayla konuşmaya devam ederken, İsmail'in karısı kocasına eliyle sus işareti yaparak, "Hele bir dur, Kopu'nun rüyasını merak ediyorum," dedi. "Kopem, gurbette derdimiz çok ama bu köyde ve civar köylerde derdimi, duygularımı anlatacak kimse yok. Hepsini biriktiriyorum. Senin gibi bir dost gelince zemberek gibi boşalıyorum. Aylarca yalnız kalan her insan bir dostunu görünce çok konuşur. Gurbet bizi geveze etti, çeneme hakim olamıyorum. Kusuruma bakma, Hızır aleyhisselam rüyanı hayra yora, rüyanı çok merak ediyorum," dedi Veli. "Bılama, rüyamda Erzincan dağlarını aşarak, Dersim'in yasak mıntıkasındaki karakollarından, askerlerinden gizlenerek, Batı Dersim'deki bizim yılan dağına ulaştım. Bir boz atın üzerindeyim ve Ali İşer Efendi'nin türküsünü söylüyorum. Aslında ben hiç türkü söylemeyi beceremem ama rüyamda sesim de çok güzeldi. Dağlarımızın vadilerinde yankılanıyordu. Sana nasıl anlatsam, yanık sesimden dolayı dağların vadileri inim inim inliyordu. Sanki dağlarımızda öten kuşlar da bana eşlik ediyordu. Seyit Kasım, miri kelam, kimsem yoktur yazam selam. Munzur dağını kar tutmuş, uçan kuştan mı haber alam? Arkasından suvarlarımıza, dertli uzun havalarımıza geçtim. Dımırlice ezgilerle sabahın şafağında köyümüzün merasına girdim. Düldülü geçtim, büyük fıtıla vardım. Tam o sırada Munzur dağlarının zirvelerinin arasından doğan Dersim'in o heybetli kıpkızıl sabah güneşinin parlak ışınları atın üzerinde alnıma vurdu. Ya Tija Soderi, ey sabah güneşi diye duaya başladım. Kayseri'nin geveze köpeklerinin havlamasıyla uykudan uyandım. Kopo ya Tija Soderi derken aynı Dersim'deki gibi hep birlikte ellerinin baş parmağını öperek alınlarına değdirdiler ve sessizce dua ettiler. Çok kısa süren bir sessizlik oldu. Yine Kopo sessizliği bozdu. Yani kısaca demem odur ki Kivram, Dersim gece gündüz beni terk etmiyor. İçimdeki gizli bir güç beni Dersim'e çekiyor. Dersim bir rüyadır, bir sevdadır, bir aşktır. Bu bir delikanlı ile bir genç kızın ilk ateşli aşkı gibidir. Yürekten derin bir of çeken İsmail, karşısında oturan kısa boyunlu, pala bıyıklı, tıknaz, güçlü ve hayatında hiç paka basmamış Kopo'nun gözlerinin içine bakarak, "Kopem'i, aşk insanı deli eder derler. Sen şu anda bir delisin. Aşk insanın bütün duygularına egemen olur. Beyin, kulak ve göz onun emrine girer derler. Dersim'in aşkı senin de bütün duygularına egemen olmuş. Aşk mantık tanımaz derler. Sen de şu anda mantık kalmamış. Sen de biliyorsun ki asırlardır özgür yaşadığımız, hiçbir yabancı gücü sokmadığımız dağlarımız, köylerimiz şimdi yasak mıntıkadır. Dört yanı askeri çember altındadır. Dersim'e giden bütün yollar, köprüler, geçitler askeri gözetim altındadır. Gelen haberlere göre her yanı karakol doludur. Kopema, biz 38'e kadar çok güçlü Osman ordusuna karşı bile dimdik durduk. Şafii Kürt Hamidi alayları, Trabzon'un Lazları da bazen Osmanlı ordusuyla birleştiler. Ye Tırkı Tetari Kayetera, ye Lazı Kurru Betera, Türk ile Tatar'ın yaptığı cana yetti, Laz ile Kürtlerin Şafii beter etti. Çok defa hepsi birden saldırdılar dedi. Yine de 38'e kadar hiçbir yabancı güç Dersim'e giremedi. 38'de ise yerimizi yurdumuzu terk etmemek için direndik. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yoktu. Sadece yerimizi savunduk. Ama gazeteler Dersim isyan etti diye başlık attılar. Bizim hatamız güzel tabiatın ormanları içine kapanıp kalmak, dışımızdakilerin planlarıyla ilgilenmemekti. Tekniğin güçlü silahları karşısında bu kez yenildik. Bu acı gerçeği kabullenmek zorundayız. Bu Dersim'in tarihinde ve senin yaşamında ilk yenilgi olduğu için gururuna yediremiyorsun, kabullenemiyorsun. Ecdadının dağlardaki asırlarca süren özgür yaşamından sonra böyle bir ağır yenilgi, böyle bir sürgün yaşamı çok zor gelir insana. Sen bu yenilginin verdiği acının ve Dersim sevdasının etkisiyle çıldırmışsın. Kayseri bölgesindeki tüm dostlara tekrar köylerimize dönelim diye haber salmışsın. Haber ulaştırabildiğin silah şörlerin hepsi seninle gelmeyi kabul etse bile sayısı 10 kişiyi bulmaz. Sen onlarca aşiret ve binlerce silahlı adamınla yenilmişsin. 10 kişiyle yasak mıntıkaya girip kol ordulara, toplara, tanklara karşı koymak istiyorsun. Sen Yılan Dağı'nın omurgasında özgürce at koşturmayı özlemişsin. Sen Dersim'in altın gibi parlayan güneşini özlemişsin. Sen güneşle yıkanan ülkeni özlemişsin. Heybetli dağlarımızı, büyüleyici gizemi seni oraya çekiyor. Ben de aynı özlemle yanıp tutuşuyorum. Ama kaç tane köprü, kaç tane geçit askerlerle çevrili. Buralardan nasıl geçeceksin? Yılan Dağı'na nasıl ulaşacaksın? Bunları düşündün mü? Kopemi, Hazreti Ali bile bu zor işi başaramaz. Biz nasıl başaralım? Nasıl bile bile kendimizi ve çocuklarımızı ateşe atalım? Kendinden daha yaşlı olan İsmail Veli'yi saygıyla dinliyordu Kopo. Uzun boylu, ince yapılı İsmail ise Kopo'nun yasak mıntıka ilan edilen Dersim'e gitme önerisine ve düşüncesine karşı o anda şaşkına dönmüştü. Kopo'yu bu Dersim sevdasından vazgeçirecek mantıklı fikirler arıyordu. İsmail bir daha derinden, "Of of, of ki ne of!" diye başladı. "Kopema, ben seni anlıyorum. Sen 38'den önce Dersim'de ünlü kahramandın. İnsan ayrımı yapmazdın ama haksızlığa dayanamazdın. Dersimlilere kötülük yapan zalimleri affetmezdin. Sana Dersim'de ağalar da dedeler de halk da saygı duyardı. Dersimlilere zulüm eden bir zalimin cezasını verince Dersim'de birçok ağa senin şerefine tüm halka ziyafet çekmişti. Sen Dersim'in medarı iftarıydın. En güçlü ağalar bile senin kurallarına uyardı. Hatırlar mısın? Bir düğünde kurulan sofraya bütün halkı davet etmiştin. Ama kaburgası kalın bazı ağalar, biz marabalarla, yarıcılarla aynı sofraya oturup yemek yiyemeyiz diye mırıldanmışlardı. Sen kaşlarını çatarak onlara doğru sert bakınca hepsi suspus olmuş sofraya oturmuştu. Halk Kopo heybetlidir, gölgesi ağırdır derdi. Dersim köylerinde uğradığın her ev Kopo bizde misafir kalmıştır diye övünürdü. Bir gün dağda atın üstünde yalnızken aniden Çemiş Gezek Karakolu'nun askerleriyle karşılaşmıştın. Askerlerden önce silahını çekip bir kaplan çevikliğiyle taşın arkasına atlayıp ''Ulan bana Dersimli Kopo derler'' diye gürlemiştin. Senin adını duyan bir düzine asker arkasına bile bakmadan kaçıp gitmişlerdi. Çünkü onlar senin yumurtayı 500 metreden vurduğunu duymuşlardı. Sen de daha gencecik olan ana kuzularına kıyamamıştın. Yiğitliğe töreye sığmaz diye kaçanlara arkadan kurşun atmamıştın. Bu gibi olaylarla yiğitliğin 38'den önce Dersim'e destan olmuştu. Halkın arasında Kopo'ya kurşun işlemez inancı yaygındı. 38'in direnişinde ise cesaretini, ününü, dost düşman bir daha duydu. En dar zamanda bize moral verdin, güç verdin, bize örnek oldun. Senin yüksek moralin ve önderliğin sayesinde binlerce çoluk, çocuk, binlerce can kurşunlanmaktan kurtuldu. Kırklar Dağı, Yılan Dağı, Munzur Dağı, yer ve gök senin yaptıklarına şahittir. Nankör kullar inkar etse bile dağlarda yatan mübarek evliyalarımız, ermişlerimiz, senin ölümü göz alarak binlerce can kurtardığını bilirler. Yani demem odur ki sen elinden geleni fazlasıyla yaptın. Kendini suçlu gibi görmene sebep yoktur. Kopema, seni çok iyi tanıyorum. Sen Dersim'de korkusuzdun, kahramandın, dağların aslanıydın. Senin heybetinden dağlar titrerdi, zalimlerin yüreğine korku salardın. Dersim halkı seni böyle tanıdı ve böyle kabullendi. Ama Develi'de itibarın, şanın kalmadı. Kimse seni tanımıyor, kimse bizi tanımıyor. Buraların köylüleri bizi hafife alıyor, haydut diyerek bizimle dalga geçiyor. Kocayam kurt köpeklere oyuncak olur derler. Biz gurbette kimsesiz kaldık. Biz daha kocamadan Kayserililere oyuncak olduk. Bizim Dersim'de mağarada yaşadığımızı sanırlar. Mağara numaran kaçtı diye alaya alırlar. Seni anlıyorum. Doğrusunu söylersen bu acı yaşamı, bu yeni yaşamı kabullenmek hepimiz için kolay değil. Yaşlı bir ağaç yabancı toprağa dikilemez. Evini, toprağını, hısım akrabasını, dostlarını kaybeden bizim yaştaki insanların gurbet ilde böyle bir yaşama katlanması çok üzücüdür. Tüm bu olumsuzluklara rağmen bile bile ölüme gidilemez. Bu şartlarda Dersim'e gitmek kesinlikle ölüm yolculuğunu seçmektir. Bu yaban ellerde biz mutlu olamayız ama çocuklarımızı düşünmek zorundayız. Belki çocuklarımız yeni yaşama alışabilir, belki çocuklarımız bu yeni yerde mutlu olabilirler. Kopemi, ister inan ister inanma, eğer yalan söylüyorsam düzgün baba belamı versin. 3 gün önce ben de seni rüyamda gördüm. Belki senin Dersim'e gitme arzun, Dersim'e gitme isteğin bizi korkuttuğu için rüyalarıma giriyorsun. Gece karanlığında askerlerden gizlenerek Dersim dağlarına ulaşıyorsun rüyamda. Dağlarda karla karışık dolu ve şiddetli rüzgar başlıyor. Bir tufan kopuyor. Ortalık tefo, duman, toz duman oluyor. Sen bu tefo dumanın içine girip kayboluyorsun. Ben senin peşine koşup sana yardım etmek istiyorum. Tam o sırada bulutlar içinde ve boz atın üstünde uçan ak sakallı Hızır aleyhisselam görünüyor. Bana diyor ki, vah vah vah, yazık oldu, kopa gitti. Sakın sen peşine gitme, artık onu bulamazsın. Tam o sıra ağlayan çocuğun sesine uykudan uyandım. Kope mi? Hızır bize rüyada görünmüş, tehlikelere karşı bizi uyarmıştır. Gelsen, Hızır'ı seversen Dersim'e gitme. Gelen haberlere göre dağ taş karınca gibi asker kaynamaktadır. Abdal Musa'nın kötülük yapan askerleri kadar çokturlar. Orada kimsemiz kalmamıştır. Yasak mıntıka dışında kalanların içinde çok milis vardır, çok ihbarcı vardır. Para için öz Kivrası'nın canına kastedenler vardır. 38'de Kivrası'nın kellesini kesip komutana götürerek para alanları sen de biliyorsun. Dağlar bize kırgındır, dağlar bize küskündür. Dağdaki taş ve kuşların dışında herkes bize düşmandır. Kopem, o dağlardaki binlerce asker içinde tek başına ne yapabilirsin sen? Allah'ın arslanı mısın? Devir yiğitlik devri değil, delikli demir devridir. Bombalı uçaklar devridir. Senin ordun ve uçakların yok ki. Senin derinden sevgi bağlarıyla birbirine bağlı olan kocaman aşiretin bile arkanda yok artık. Niçin Dersim'e ıssız dağlara gitmek istersin? Affet beni, nedir derdin? Buleme, affetmek Allah'a mahsustur. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle, belki beni anlarsın. Ben Kocaç aşiretinin dağı terk eden son neferiydim. Kendimi gemiyi en son terk eden kaptana benzetmiştim ve de rahatlamıştım. Ve aracılar elçiler kanalıyla ovacıkta Kivram olan sırrı yüzbaşının da verdiği sözlere inanarak dağdan inmiştim. Yani onlarla bir anlaşma yapmıştım. Ama gazeteler ne yazdı? Kopo teslim oldu, kopo sürüldü, kopoya ev verildi, yemek verildi. Bizleri dilenci gibi gösterdiler. Oysa bizim sürülerimize, malımıza, mülkümüze el konuldu. Soyumuzdan çoluk çocuk kadın ayrımı yapmadan binlercesi kurşuna dizildi. Gazeteler bunları hiç yazmadı. 38'den önce isyancı haydut eşkıya diyorlardı. Şimdi dilenci diyorlar. Sürgündeki insanlarımızı çalışan makineler, sadece midesini düşünen maddi yaratıklar haline sokmak istiyorlar. Bizi alaya alıyorlar. Dağlardaki toplumsal şuurumuzu, özgür yaşamımızı yok ettiler. Hala yetinmiyorlar. Bizim her hareketimizi onlar belirliyor. Nerede kalacağımıza, nerede gezeceğimize onlar karar veriyor. Onlar çoban, biz sürü gibiyiz. İstediğini yapıyorlar. İstedikleri yere sürgün gönderiyorlar. Köyün muhtarından izin almadan köyden ayrılamıyor, en yakın Kayseri vilayetine bile gidemiyoruz. Dağlarda yıllarca benim gibi hür yaşayan insan özgür bir yaşamın alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemez. Bizim yaştaki insanların geçmişini, dilini, kültürünü silip atması, unutması imkansızdır. Dağlarımızdaki özgür hayattan sonra bu esaret çok zoruma gidiyor. Şu anda yaralıyım, onurumu, yüreğimi, insanlığımı yaraladılar. Bir öfke kasırgası gibiyim. Bunların başıma geleceğini bilseydim kesinlikle dağdan inmezdim. Dağlarımızdaki tabiatın güzelliği bana ferahlık verirdi. Kendi dilimizdeki fıkralarımız neşemizin kaynağı olurdu. Kendi dilimizdeki ağıtlar, ezgiler, deyişler bana zevk verirdi. Şimdi gece gündüz yalnızım. Ortalıkta dolanan bir hayalet gibiyim. Her ot kendi kökü üzerinde yaşarır. Ben şimdi kökleri toprağından sökülmüş kuru bir ot, kuru bir ağaç gibiyim. Toplum dışına atılmış bir düşkün gibiyim. Gece gündüz ecdadımla hesaplaşıyorum, hepsine tek tek danışıyorum. Elaziz'de 1926'da idam edilen abim Nuro'nun hayali gece karşıma dikiliyor. Bana diyor ki, Kopo, Dersim bir gemi değildir, senin ecdadının yeridir. Sen de bir gemi kaptanı değil, Dersim'in kahramanıydın. Kaptan gemiyi terk edebilir, batan geminin yerine ikincisi yapılabilir. Ama dağlar için bu mümkün mü? Bir kahraman ecdadının yerini, dağını terk edemez. Her taş yerinde ağırdır. Bazen mantıkla kahramanlık çelişir. Bir kahraman bazı durumlarda mecbur kalınca ölümü tercih ederse, kahramanlığı halkına destan olur. Mantıklı davranıp canını kurtarırsa kahramanlığına gölge düşer, zedelenir. Bir kahraman yerine göre ölmesini bilmelidir. Bir kahraman sıradan bir insan gibi davranırsa halk bunu içine sindiremez. Kopo, sen sıradan bir insan gibi davranamazsın. Ya ölümü göze alır Dersim'e dönersin, ölsen de kahraman olursun, ya da Kayseri'de kalır hiç olursun. Yirmi ikinci ayrımın sonu. Sayfa 220.